Ayrım 5.
Amantilla do Fücüsü. Fortunato'nun binlerce hakaretine katlanmışımdır. Elimden geldiği kadar ama onurumu kıracak sözler söylemeye kalktığını görünce intikam almaya and ettim. Sizler, benim ruhumu bu kadar iyi kavramış olan sizler, onun karşısına geçip açıkça meydan okumamış olduğumu anlamışsınızdır. Ta sonunda intikam alacaktım. Bu kararım kesindi. Kesinliği biraz da herhangi bir tehlikeyi göze almak istemememden geliyordu. Sadece cezalandırmak yetmezdi. Kendimi bir suç yüklemeden cezalandırmalıydım. Bir yanlışın düzeltilmiş sayılması için onu düzeltene bir kötülük gelmemiş olması gerekir. Sonra bir de yanlışı yapan, yanlışı düzeltmekte olanın kendinden intikam aldığını anlamazsa o yanlış düzeltilmiş sayılmaz. Şu iyice anlaşılmalıdır ki ne sözlerimle ne de hareketlerimle Fortunato'nun iyi niyetimden kuşkulanmasına neden olacak bir durum yaratmadım. Eskisi gibi yüzüne gülmeye devam ettim. Onu nasıl boğazlayacağımı düşünerek gülmekte olduğumun farkına varmadı. Onun da zayıf bir noktası vardı. Bu Fortunato'nun, gerçi öbür bakımlardan saygı beslenecek, belki korkulacak bir adamdı ama zayıf bir noktası vardı. Şaraptan anladığını söylerdi, gururlanırdı bununla. Gerçekten sanatçı ruhu taşıyan İtalyanlar pek azdır. Çoğu zaman güzel şeyler karşısındaki coşkunlukları gidişe uymak, fırsatları kaçırmamak içindir. Bile bile takınırlar o tavırları. İngiltere'den ya da Avusturya'dan gelen milyonerleri kandırmak için. Resimler, değerli taşlar alanında Fortunato da memleketlileri gibi bir şarlatandı. Ama eski şaraplar konusunda içtendi. Bu konuda hani ben de ondan pek farklı değildim. İtalyan şarapları üzerine epeyce bilgim vardı ama ne zaman fırsatını bulsam bol bol satın alırdım. Karanlık bastırmak üzereydi. Karnaval mevsiminin çılgınlıklarla dolu akşamlarından biriydi. Arkadaşımla karşılaştım. Bana aşırı bir sıcakkanlılıkla sokuldu. Epeyce içmişti. Soytarı kılığındaydı. Her yanını sıkı sıkıya saran çizgi çizgi renk renk bir elbise giymişti. Kafasındaki koni biçimi şapkada çılgıraklar vardı. Onu gördüğüme pek sevinmiştim. Daha önce hiç elini o kadar candan sıktığımı hatırlamıyorum. Sevgili Fortunato dedim. Ne büyük talih sana rastlamam. Bugün ne kadar iyi görünüyorsun. Bir fıçı şarap geçti elime. Amontillado diye sürdüler. Benim kuşkum var doğrusu. Nasıl dedi? Amontillado bir fıçı olamaz. Hem de böyle karnaval ortasında. Benim kuşkum var doğrusu diye tekrarladım. Üstelik sana sormadan bir amontillado fıçısına verilecek parayı tamı tamına ödemek budalalığını da gösterdim. Sen yoktun ortalarda. Bir başkasına kaptırırım diye korktum. Amontillado? Benim kuşkum var doğrusu. Amontillado. Bu kuşkudan kurtulmak istiyorum. Amontillado. Senin işin vardır diye Lucchesi'ye gidiyorum. Şaraptan anlayan biri varsa o da Lucchesi'dir. Söyler bana. Lucchesi Amontillado'yu Sherry'den bile ayıramaz. Gene de bazı budalalar onun bu alanda senden aşağı olmadığını söylüyorlar. Hadi gidelim. Nereye? Sizin mahzene. Dostum hayır. Senin iyiliğinden yararlanmak istemem. İşin olduğu belli. Lucchesi... Hiçbir işim yok. Hadi gel. Dostum hayır. İşinin olup olmamasını bırak bir yana. Bakıyorum da sen iyice soğuk almışsın. Mahzenlerin rutubeti dayanılacak gibi değil. Duvarlar bütün pamuk pamuk olmuş. Güherçile içinde. Olsun. Gene de gidelim. Haydi. Bir şeyim yok benim. Amontillado. Seni kandırmış olacaklar. Lucchesi'ye gelince o Sherry'yi Amontillado'dan ayıramaz. Fortunato bunları söyleyerek koluma yapıştı. Kara ipekten bir maske takıp bir pelerine iyice sarındım. Beni köşküme doğru koşuşturmasına göz yumdum. Hizmetçiler evde değildi. Karnaval mevsimi onuruna eğlenmek için sıvışmışlardı. Sabah olmadan eve dönemeyeceğimi söylemiştim onlara. Sakın bir yere ayrılmayın diye de kesin emirler vermiştim. Bu emirlerin işe yaramayacağını, ben daha arkamı döner dönmez hepsinin birden ortadan yok olacaklarını biliyordum. Duvardaki yuvalarından iki meşale çıkarıp birine Fortunato'ya verdim. İç içe odalardan eğilerek geçip mahzene giden kemerli geçide geldik. Döne döne inen yüksek bir merdivene girerken ona dikkatli olmasını yalvardım. Sonunda merdivenin altına vardık ve Montresorların mezarlarının ıslak toprağı üzerinde yan yana oturduk. Arkadaşımın adımları kararsızdı. Şapkasındaki çıngıraklar o yürüdükçe çın çın ötüyordu. Fıçı dedi. Daha ileride dedim. Ama önce şu mahzenin duvarlarında parıldayan beyaz örgülere bir bak. Bana döndü. Sarhoşluğun gözyaşlarını damıtmış olan buğulu bakışlarını gözlerimin içine dikti. "Güher Çile mi?" diye sordu sonunda. "Güher Çile," diye cevap verdim. "Ne zamandan beri öksürüyorsun böyle?" Zavallı arkadaşım dakikalarca bir türlü cevap veremedi bana. "Bir şey değil," dedi sonunda. "Gel," dedim. Kararını vermiş bir adam tavrı takılmıştım. "Geri dönelim. Senin sağlığın çok daha değerli. Zengin, her yerde saygı gören, beğenilen, sevilen bir insansın. Mutlusun. Ben de öyleydim bir zamanlar. Aranacak, özlenecek bir adamsın. Kendim için olsa aldırmam bile. Geri dönelim. Hastalanacaksın. Böyle bir şeye neden olmak istemem. Hem lüçesi var." "Yeter," dedi. "Öksürdüğüme bakma. Bir şeyim yok. Öldürmez beni. Öyle öksürükle ölmem ben." "Doğru, doğru," diye cevap verdim. "İnan bana, seni boşu boşuna korkutmak niyetiyle söylemedim bunları. Ama gerekli önlemleri de almalısın. Şu medok şarabından çekersek birer tane, rutubete karşı korur bizi." Bunu söylerken toprağın üzerine uzunlamasına sıralanmış şişelerden birini alıp boynunu kırıverdim. "İç," diyerek ona uzattım şarabı. İstekli bir susuzlukla şişeyi dudaklarına götürdü. İçmeden önce durup dostça bir selam verdi bana. Başındaki çıngıraklar çın çın öttü. "Şerefe," dedi. "Çevremizde son uykularını uyuyan şu ölülerin şerefine içiyorum. Ben de senin uzun yıllar yaşamana." Yine kolumu tuttu. İlerledik. "Bu mahzen," dedi. "Ne kadar geniş." "Montrezorlar," diye cevap verdim. "Büyük bir aileydi. Sayıca da pek çoktular." "Armanızı unuttum. Mavi bir tarlada kocaman altın rengi bir insan ayağı, ayak kızgın bir yılanı eziyor, yılan dişlerini topuğa geçirmiş." "Ya onur tümceniz?" "Nemo me impune lacesit." "Güzel," dedi. Şarap gözlerinde parıldadı. Çıngıraklar çın çın öttü. Medok beni de ısıtmıştı. İçleri kemik yığılı duvarlar boyunca boy boy fıçıların arasından mezarların ta en iç köşelerine doğru yürüdük. Yine durdum. Bu kez Fortunato'nun kolunu dirseğinin üst yanından kavrayacak kadar ileri gittim. "Güher Çile," dedim. "Bak gittikçe artıyor. Tavandan yosun gibi sarkıyor. Irmağın yatağından daha aşağıdayız. Islaklık damla damla kemiklerin arasında dolaşıyor. Gel, iş işten geçmeden geri dönelim. Öksürüğün bir şey değil," dedi. "Hadi yürü ama önce şu medok şarabından bir daha içelim." Ona bir de De Grave şişesi kırıp uzattım. Bir dikişte boşalttı. Gözleri hırçın bir ışıkla yandı. Güldü. Şişeyi havaya fırlatıp ne olduğunu anlayamadığım bir hareket yaptı. Şaşkın şaşkın baktım ona. Hareketi tekrar etti. Tuhaf bir şey yapıyordu. "Anlamıyorsun," dedi. "Hayır," diye cevap verdim. "Öyleyse sen biraderlerden değilsin." "Nasıl?" "Mason değilsin." "Mason" kelimesinin asıl anlamı duvarcıdır. "Evet evet, onlardanım," dedim. "Evet evet, sen olamaz mason." "Mason ya," diye cevap verdim. "İşaretini yap öyleyse," dedi. "İşte işaretim," dedim. Pelerinimin altından bir mala çıkarttım. "Alay ediyorsun," diye bağırarak birkaç adım geri sıçradı. "Haydi haydi şu Amontillado'ya gidelim." "Öyle olsun," dedim. Malayı pelerinimin altına sokarak ona gene kolumu uzattım. Ağırlığını vererek yaslandı. Amontillado'yu araya araya yolumuza devam ettik. Bir sıra alçak kemerin altından geçtik. Aşağı doğru indik, yürüdük. Gene aşağı doğru indik. Derin bir mahzen odasına geldik. Havası pek kötüydü buranın. Öyle ki meşalelerin alevleri bile sindi. Onun ta öbür ucunda daha dar bir oda vardı. Duvarları Paris'in büyük mezarlarında olduğu gibi tavana kadar yükselen, üst üste yığılmış insan kalıntılarıyla örtülüymüş. Gene de öyleydi üç yanı. Dördüncü duvardaki kemikler ise yere indirilmiş, bir noktada büyüyecek bir küme yaparak toprağın üstüne gelişi güzel saçılmıştı. Kemiklerin yerlerinden oynatılmasıyla ortaya çıkmış olan duvarda bir iç hücre daha gördük. Derinliği aşağı yukarı 1,5, eni 1, yüksekliği de 2-2,5 metre kadardı. Belli bir iş için hazırlanmışa benziyordu. Duvardaki mezarların tavanlarını tutan iki büyük desteğin arasında bir boşluk gibiydi. Arkasında gene o mezarları çevreleyen granit duvarlardan biri kapatmaktaydı. Fortunato elindeki alevsiz meşaleyi yukarı kaldırarak oyuğun derinliğini görmeye çalıştı ama boşuna. Zayıf ışık onun sonunu göstermedi bize. "Yürü," dedim. "Amontillado bunun içinde. Lucchesi'ye gelince..." "Ban kafanın biridir o," diye sözümü kesti. Bu arada adımını da atmıştı. Hemen arkasına takıldım. Bir anda oyuğun sonuna varmış, kayayla burun buruna gelmişti. İlerleyemediğini görünce aptalca bir şaşkınlık içinde kala kaldı. Bir an daha geçti geçmedi, graniti zincirliği verdim onu. Oyun sonundaki düz duvarda yatay olarak birbirinden aşağı yukarı 70 santim uzaklıkta iki demir halka vardı. Bunlardan birine kısa bir zincir, öbürüne de bir asma kilit takılmıştı. Zinciri onun beline dolayıp kilidi vurmak birkaç saniyelik bir işti. Karşı koyamayacak kadar büyük bir şaşkınlık içindeydi. Anahtarı çekip alarak oyuktan çıktım. Elini duvara sür de bak dedim. Her yan güherçileler içindi. Çok rutubet var doğrusu. Bir kere daha yalvarıyorum geri dönmen için. Hayır mı? Öyleyse seni bırakıp ayrılmam gerek. Ama önce elimden gelen her türlü özeni göstermeliyim. Amontillado diye bağırdı ansızın. Daha şaşkınlığı geçmemişti. Doğru diye cevap verdim. Amontillado. Bu kelimeleri söylerken biraz önce andığım o kemik yığınının içinde çalışmaya başlamıştım. Kemikleri eşeleyip sağa sola fırlattım. Altlarından bir miktar harç ile yapı taşları çıktı. Bu maddeleri kullanarak malamla oyuğun önüne bir duvar örmeye giriştim. Duvarın birinci sırasını bitirmiştim ki Fortunato'nun iyiden iyiye ayılmış olduğunu gördüm. Bunun ilk işareti oyuğun derinliğinden doğru gelen inilti gibi bir sesti. Sarhoş bir adamın iniltisi değildi bu. Sonra uzun bir sessizlik oldu. İkinci sırayı çıktım. Üçüncüyü, dördüncüyü çıktım. O sırada zincirin şiddetle sarsıldığını duydum. Bu zincir sesi birkaç dakika devam etti. O arada ben de işimi bırakıp kemiklerin üstüne oturdum. Tadını çıkara çıkara dinledim onu. Sonunda bu şıkırtı durulunca malayı tekrar elime alıp hiç ara vermeden beşinci, altıncı, yedinci sıraları bitiriverdim. Duvarın yüksekliği göğsüme yaklaşmıştı. Yine durdum. Meşaleyi kaldırıp aralığa tuttum. İçerideki biçimin üzerine birkaç zayıf ışık çizgisi düştü. Zincire vurulu insan biçiminin boğazından birbiri ardınca fışkıran yüksek tiz çığlıklar sanki beni geri itti. Bir an duraladım, titredim. Kılıcımı çekip oyuğa doğru bir davrandım ama birden aklım başıma geldi, kendimi toparladım. Elimi mezarların sağlam taşlarına dayadım. Durulmuştum. Yeniden duvara yaklaştım. Onun yaygarasına, bağırışlarına karşılık vermeye başladım. O bağırdı, ben de bağırdım. Yardım ettim ona. Onunkilerden daha uzun süren, daha güçlü olan çığlıklar attım. Ben böyle yapınca yaygaracının sesi kesildi. Gece yarısı olmuştu. İşim sona ermek üzereydi. 8. 9. 10. sıraları da tamamlamıştım. 11. sonuncu sıranın da bir bölümünü bitirmiştim. Yerine yerleştirilip sıvanacak bir tek taş kalmıştı. Onu kaldırmaya çalışıyordum. Kaldırıp yarı yarıya yerine soktum. Ama tam o sırada oyuğun içinden sinsi bir kahkaha yükseldi. Saçlarım dimdik oldu. Bunun arkasından insanı acındıran bir ses duyuldu. Soylu Fortunato'nun sesine hiç benzemiyordu. Şunları söyledi. Ha ha, ne güzel bir şaka doğrusu. Eşi bulunmaz bir şaka. Köşke gidince kahkahalarla güleceğiz buna. Hem şarap içer hem güleriz. Amontillado dedim. Ha ha, evet, Amontillado. Ama geç olmuyor mu? Bizi beklemezler mi köşkte? Lady Fortunato ile ötekiler. Haydi gidelim artık. Evet dedim. Haydi gidelim artık. Tanrı aşkına Montrezor. Evet dedim, Tanrı aşkına. Ama bu kelimelere bir cevap gelmesine boşuna bekledim. Sabrım tükendi. Yüksek sesle bağırdım. Fortunato. Cevap yoktu. Bir daha bağırdım. Fortunato. Yine cevap yok. Delikten bir meşale sokup içeri baktım. Buna karşılık sadece çın çın öten çıngırakların sesi geldi. Yüreğim sıkışmaya başladı. Mezarlardaki rutubet yüzünden. İşimi sona erdirmek için acele ediyordum. Son taşı da yerine yerleştirip sıvadım. Yeni duvarın önüne kemiklerden yapılma eski duvarı ördüm. 50 yıldır insan eli dokunmadı onlara. Kitabın sonu.